Ayrım 7.
Eşimin anlattığı her şey doğru. Tek bir şey dışında. Mine çiçeği çok sulandığında ölür. Karımın kemik rahatsızlığı var ve iyileşmesi için düzenli egzersiz yapması gerekir. Ama eşim bunu yapmadığı için ben bu yalanı buldum. Çiçeği ölmesin diye her gece kalkmak zorunda kaldı. O her uyandığında ben de uyanık olurdum. İşini bitirip uyuduğunda gidip çiçeğin suyunu boşaltır, peçetelerle toprağını kuruturdum. Sonra da yatağa gelip bana hayatı bahşeden, canımdan çok sevdiğim eşimi doyasıya seyrederdim. Hakim çifti boşamamış. Birisi hakkında karar vermeden önce onun makosenlerini giy ve ay 3 defa görünüp kayboluncaya kadar karar verme. Kızılderili atasözü. 18. kapı. Anlamak üzerine. 1962 yılı Hava Kuvvetleri Çiğli üssünde görevli bir üsteğmenin İzmir Türkay Koleji'nde derse girmesi gerekir. Sınıfa girer, tüm öğrenciler ayağa kalkar, bir öğrenci hariç. Öğrencilerden biri subayın gözlerine baka baka ayağa kalkmaz. Üsteğmeni arkadaşları önceden uyarmıştır. Özel okul, öğrenciler şımarık diye. Üsteğmen öğrenciye bağırır. Bu ne terbiyesizlik? Sınıfa bir öğretmen giriyor ve sen ayağa kalkmıyorsun. Ben sana haddini bildiririm. Kalk ayağa. Öğrenciler cevap verir. Arkadaşımızın bacakları yok. Babam genç bir havacı subayken yaşadığı bu olayı hiç unutmadı. Bana anlattığında ben de bir ders aldım. İnsanlarla ilgili karar vermeden önce mutlaka beklemek lazım. Onun makosenlerini giyip en az 3 gün dolaşmak. Zeytinyağlı yemek gibi sıcakken yerseniz mideniz mahvolur. Soğumasını beklemelisiniz. Türkiye'ye baktığımda gördüğüm en temel nokta hiçbiri projeye dönüşmeyen sürüyle fikir. Yaptığınız ani bir şey ise size hayat boyu acı verebilir. Önce niye ayağa kalkmadığını sorun. Kendinizi onun yerine koyun ve öyle karar verin. Bunun teknik adı empati. Atalarımızın iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına dedikleri davranış. Karar vermeden önce bilgi toplamak lazım. Adam evine telefon etmiş. Karşısına yabancı bir kadın çıkmış. Kimsiniz? Ben yeni temizlikçiyim. Bugün işe başladım. Ha, tamam. Karımı telefona çağırır mısınız? Özür dilerim ama karınız, kocası sandığım bir adamla şu anda yatak odasında. Adam çıldıracak gibi olmuş. Hiddetle. Şu anda 50 bin dolar kazanmak ister misin? Tabii. Git onları öldür. Hizmetçi 10 dakika sonra nefes nefese dönmüş. Öldürdüm beyefendi. Şimdi ne yapayım? İkisini arka bahçedeki havuza at. Ama bu evin arka bahçesi yok ki. Bir sessizlik olmuş. Adam, pardon, orası 425-1426 değil mi demiş. Karar vermeden önce mutlaka iyi dinleyin. Eğer gerçekten kendimizi karşıdakinin yerine koyabilsek bombalar olmazdı. Politikacılar gözümüze baka baka yalan söylemezlerdi. Çocuklarımızı dövemezdik. Maçlarda rakip taraftarların annesine küfretmezdik. Sinirlendik mi yumruğu çakmazdık. Öğretim üyeleri aynı dersi 20 sene aynı ezberle anlatmazdı. Mersin gümrüğünde Kıbrıs'tan kesin dönüş yapan her Türk vatandaşından rüşvet alınmazdı. Hastanelerde yüzümüze bakılırdı. Devam ettirin, daha neler bulursunuz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koymak. Bizde damatlar ve gelinler kaynanalarıyla geçinemezler. Ta ki kaynana ve kayınpeder olana dek. Bir söz vardır. Gelir dağılımı eşitsizliğini eleştirme isteği yoksul bölgelerden uzaklaştıkça azalır. Bizde de aynen öyledir. Mutlu bir evlilik için iki gönül bir olursa samanlık seyran olur diye bir söz vardır. Ya burada bahsedilen gönüller kız ve annesinin gönlüdür. Sizin gönlünüzün olayla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Oysa yetişkinleri karar vermede serbest bıraktığınızda sizin yanınızda daha fazlasıyla olurlar ve sevgi görürsünüz. İletişimde doğruları uygulamamanızın yolu toplumun bize öğrettiklerini yapmak yerine kendimizi karşımızdakinin yerine koymaktan geçiyor. Stuttgart diye bir adam, çocuğunu günde bir kez döv. Sen nedenini bilmesen bile o bilir diyor. Stuttgart gibi bir babanız olsa hayat nasıl geçerdi? Düşünün. Mine çiçeği hikayesinde beni şaşırtan şey ise şu. Madem birbirinizi o kadar seviyorsunuz, niçin mahkemeye kadar çıktınız? Niçin öncesinde birbirinize birbirinizi ne kadar sevdiğinizi söylemediniz? Çünkü hep öyle öğrendik değil mi? Sevgimizi söylemeyi, sarılmayı öğrenmedik. Türk filmlerinde adam mahkemede bile söylemez meramını. Kız adamın yaptığı iyiliği 15 sene sonra şans eseri başkasından öğrenir. Ne yazık ki saçlarına ak düşmüş ve Önder Somer'le evlenip 2 tane de yavrusu olmuştur. Hıçkırarak gittiği metruk balıkçı kulübesinde adamı son nefesini verirken bulur. Haffet beni Kemal, ben sana hiç küsmedim ki. Nayır, hani bir ara bir yoğurt reklamı vardı. Adam yoğurt yiyip memleketimi ve ailesini hatırlıyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Bir dostum anlatmıştı. 4 yaşındaki çocuğu reklamı izliyormuş ve yeme be kardeşim yeme demiş. Nasıl harika mantık değil mi? Koca bir ülkenin üzerinde beni yıka yazıyor. Kıssadan hisse. İletişim deniz gibidir. Kişilere göre farklı formüller uygulamak zorundasınız. Bir gün 2 metrelik suya dalarsınız, bir gün 15 metreye tek nefesle inersiniz. Hepsinde farklı teknikler kullanırsınız. Kişiler de öyledir. Hatta aynı yere 100. dalışınızdır. Bütün taş altlarını, deniz şakayıklarını tanıyorsunuzdur. O gün hava koşulları değişik olabilir. İnsanları anlamak çaba gerektirir ve buna kesinlikle değer. Anlamaya başladıkça daha çok seversiniz. Görünüş. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü üniversitelerinden birinde sekreter sabah dekanın odasına girer ve "Dışarıda yaşlı bir anne baba var, üstleri biraz dökük, çocuklarıyla ilgili bir konuda sizinle görüşmek istiyorlar, göndermeye çalıştım ama gitmediler" der. "Beklet" der dekan, "nasılsa sıkılır giderler." 2-3 saat sonra sekreter içeri girer, "efendim gitmiyorlar." Dekan, "içeri alın o zaman" der. İçeri süklüm püklüm bir anne baba girer. "Oğlumuz sizin öğrencinizdi. Bir sağlık rahatsızlığı sonucu burada öldü. Onun anısını yaşatmak üzere üniversitenin herhangi bir yerine küçük bir heykel yapılabilir mi?" derler. Dekan, "bu imkansız" der. Baba, "yanlış anlamayın. Tüm masrafları biz karşılayacağız" diye cevaplandığında dekan gülümser ve "beyefendi, bu üniversitenin yıllık bütçesi 1 milyon dolardır. Siz ne diyorsunuz?" Anne baba hayretle birbirlerine bakarlar ve "1 milyon dolar mı?" derler. "O zaman biz gidip kendi üniversitemizi kuralım." Giderler ve çocuklarının adına bir üniversite açarlar. Çocuklarının adı Stanford'dur. Stanford Üniversitesi'nin kampüsü bugün dünyanın en gelişmiş üniversite kampüslerinden birisidir. Birçok hayvan nevilerinde süslenen erkektir. Tavus, tabiatın sanat üzerinde hakiki bir zaferidir. Erkekler tarafında çift yaşamanın icap ettirdiği iktisadi mesuliyetlerden kaçınmak temayülü görünen insan cemiyetlerinde süse daha çok kadının ehemmiyet vermesi icap eder. Andre Morris. 19. Bölüm. Görünüş üzerine. 1972 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada boyları 1.87-1.92 arasında olan mezunların hiçbir neden olmadan diğer mezunlara göre %12 fazla maaş aldıklarını gösteriyor. İnsanlar hakkında karar verirken fiziklerinden etkilendiğimiz kesin. Albert Einstein'dan izafiyeti anlatması istendiğinde der ki, "Kızgın bir korun üzerinde bir saniye bir saat gibi geçer. Oysa güzel bir kadının yanında bir saat bir saniye gibidir. İşte izafiyet budur." Bir gün bir kamyonun arkasında görmüştüm. Yollar gidişime, kızlar duruşuma hasta. Abim nasıl duruyorsa artık. Bir arkadaşım da kamyonun arkasında bir yazı görmüş. Şehirler arası 3-4 saat bütün yol gülmüş. Pötürgeli Prens, Biliyorsunuz Pötürge bizde kraliyet merkezidir ve soylu kaynar. Siz ne kadar etkilenmiyorum deseniz bile bilinçaltınız ayrım yapar. Çünkü dünya propaganda makinesi beyninize yıllardır yerleştirir. Meksikalılar tembeldir. Bir filmde kötü bir adam varsa esmer ve siyah saçlıdır. Şirinler çizgi filmindeki Şirine büyüyle kötü bir kız haline geldiğinde saçları siyah olur. İyi kalpli olduğunda tekrar sarışın hale gelir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde aykırı yönetmenler tepki olarak sadece zencilerin oynadığı siyah filmleri yaparlar. 74 yıllık Oscar tarihinde 2002 yılına kadar sadece Sidney Potter en iyi aktör, aktris alanında ödül alabilmişti. Bu sene ırkçılıkları dünyada çok konuşulunca iki ödülü birden iki siyaha verdiler. Temel, Amerika Birleşik Devletleri'nde otobüs şoförlüğüne başlamış. Önde beyazlar, arkada siyahlar oturuyor. İki grup arasında bir anda kavga çıkmış. Temel durdurmuş arabayı sinirle. "İnin aşağı," demiş. Herkes inmiş aşağı. "Ne kardeşim böyle, sen siyah, ben beyaz kavgası. Bundan sonra böyle siyah, beyaz yok. Hepiniz yeşilsiniz, anlaşıldı mı? Binin şimdi arabaya." Bu arada mırıltılar başlamış. Temel bakmış, durum vahim. İşini kaybedebilir. Devam etmiş. "Yalnız açık yeşiller öne binsin, koyu yeşiller arkaya." Öyle bir dünya olmaya başladık ki insanlar giyimleriyle karşılanır, kuşamlarıyla uğurlanır olmaya başladı. Telefon markanız kişiliğinizi belirler oldu. Kullandığınız cep telefonu hattı sizin özgür olup olmadığınızı gösterir oldu. Sigara markanız sizi maceracı yaptı. Dondurmayla seksi birleştirdiler beyninizde. Kullandığınız araba sizi Amerikan aktörleriyle özdeşleştirdi. Hayattan zevk almak için belirli marka içecekler içmek zorunda kalır olduk. Farkında mısınız? Yedi cüceler artık ancak masallarda mutlu olabilir. Bugünün dünyasında hiç şansları yok. Pamuk Prenses suratlarına bile bakmazdı. Pamuk Prensesi magazin programlarında saçı jöleli, ağır parfümlü, iki cümleyi bir araya getiremeyen, gece bile güneş gözlükleriyle dolaşan züppelerle görürlerdi ancak. Yedi cücelerin böyle bir dünyada hiç şansları yok. Ancak bir Ferrari'leri olur ellerinde bir kola şişesi, Gucci ayakkabılar, şapkaları, jölelerse biraz şansları olur. Giuliani der ki, her kılıksız serseri olmayabilir ama kılık kıyafetini hiç aksatmayan itin daniskasıdır. Elinizde patlamış mısır ve kola, Brockwitz'in başarılarını seyretmek, bir elinizde kalem, bir elinizde defter, kendinizin başarısı için çalışmaktan daha kolaydır. Unutmayın, yollar gidişinize, kızlar duruşunuza hasta. Mevlana diyor ki, ne insanlar gördüm üstlerinde elbise yoktu, ne elbiseler gördüm içinde insan yoktu. Bakın etrafınıza, o kara kutunun içinden size gösterdikleri pırıltılı dünyaya bakın. Kaç elbisenin içinde insan var? Hayatınız, biri bizi gözetliyor evlerine döndü. Etrafta kameralar, evlerin içinde deri ceketli, güneş gözlüğüyle dolaşan jöleli böcekler. Biri bizi gözetliyor. Doğru, sakın bu tanrı olmasın. Ya hepimizi yukarıdan gözetliyorsa? Bittik. Zilis der ki, tanrı çıplaklığı onaylasa hepimiz çıplak doğardık. Hayatla aranıza firmaları sokmayın. Saatiniz sadece saati göstersin. İnanç. Demek benimle görüşmek istiyorsun diye sordu Tanrı. Eğer zamanın varsa dedim. Gülümsedi. Benim zamanım sonsuzluktur dedi. Ne sormak istiyorsun bana? İnsanoğlunun seni en çok şaşırtan davranışlarını. Tanrı şöyle cevapladı sorumu. Çocukluktan sıkılırlar, büyümek için acele ederler ve sonra çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını kaybederler ve sağlıklarını geri kazanmak için para verirler. Gelecekten endişe ederken bugünü unuturlar. Böylece ne bugünde ne gelecekte yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar, hiç yaşamamış gibi ölürler. Bir süre sessizce oturduk. Sonra tekrar sordum. Bize vermek istediğin hayat dersleri var mı? Tanrı bir gülümsemeyle yanıtladı sorumu. Kimseye kendinizi sevdiremezsiniz. Yapabileceğiniz kendinizi yalnızca sevilmeye bırakmak. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Zengin bir insan hayatta en çok şeye sahip olan değildir. En az şeye ihtiyacı olandır. Sevdiğiniz insanları birkaç saniyede yaralayabilirsiniz ama yaralarını iyileştirmek yıllar alabilir. Affetmeyi affederek öğrenirsiniz. Sizi çok seven insanlar vardır ama duygularını nasıl ifade edeceklerini bilemeyebilirler. İki kişi aynı şeye bakabilir ama farklı şeyler görebilir. Bazen başkaları tarafından affedilmek yetmez. Siz kendiniz de kendinizi affetmelisiniz. Dağları oynatabileceklerine inananlar bunu yaparlar. İnanmayanlarsa bunu yapamazlar. İnanç, insanın yapma gücünü harekete geçirir. Schwarz. 20. kapı, inanç üzerine. Bu konuya hiç değinmeden geçmek çok akıllıca olurdu. Uzay, Allah, hayatın varoluşu, geçmiş, gelecek ve niçin var olduğumuz sorusu ne kadar beyninizi kurcalıyor? Hiç kurcalamıyorsa şu saatten sonra kurcalar belki. Tanrı'nın varlığına ve inandığınız dinin doğruluğuna çok içten ve kalben ikna olmak ya da olmadığına inanmak ve sonuçta bu konuda gerçek bir karar vermeniz tutarlı ve mutlu bir hayatın en önemli anahtarlarındandır. Kimse dini doğru olduğu için o dine inanmaz. Sadece öğretildiği için inanırız. Aksi takdirde Almanların büyük çoğunluğu Katolik, Yunanlılar Ortodoks, Türkler Müslüman, Yahudiler Musevi olmazdı. İtalyanların bir bölümü Müslüman, bir bölümü Hristiyan, bir bölümü Budist olabilirdi. Hayır, öyle değil. Herkes nerede doğduysa, gözünü nerede açtıysa o kültürün sahip olduğu dinin doğruluğunu kabul eder. İnandığı dini hiç araştırmadan koca bir hayatı geçirir gider. Eğer aile çevresi fazla serbest bırakmışsa en fazla ateist olur. Öyleyse okumamız gereken ilk kitap Orhan Pamuk'un Kara Kitabından, Victor Hugo'nun Sefillerinden, Şerif İzgören'in, kendimi de acaba bu ekibin içine sokabilir miyim diye bir debelendim ama olmadı. Hemen fark ediliyor değil mi? Neyse. Önce hangi dine inanıyorsak onun kitabı olmalı. Çünkü okumadan ve öğrenmeden hayatınızın temel değerlerinden birine karar vermek zorunda kalmamalısınız. Aranızda hiç okumadan senet imzalayan var mı? Peki din konusunda nasıl böyle yapabilirsiniz? Bir ateist de Kur'an-ı Kerim'i ve diğer kitapları okumalı. Belki aklına bir soru işareti düşer. Bir inanan da tüm kitapları ve aksini savunanları okumalı. Belki aklına bir soru işareti düşer. Öncelikle şunu kabul edin. Hayat adil değil. Gönülden ve gerçekten inancın temeli bu. Karl Marx, din kitlelerin afyonudur der. Artık kitleler dinin afyonu olmaya başladı. İnsanlar inandıkları hakkında yeterince bilgili değilse, biraz yetkinliği olanlar arkalarına aldıkları kitleler vasıtasıyla dini etkileyebilir. Örneğin Papa bugün tüm dünyadaki en büyük güçlerden biri durumunda. Bir ilahi der ki, Burhan sorardım aslıma, aslım bana Burhan imiş. Kendime Tanrı ile ilgili delil sorardım, meğer kendim delilmişim. Buradan yola çıkın ve din üzerine okuyun. Çoğumuzun yapmadığını yapın ve aslınıza Burhan sorun. İletişim. Avustralya'nın kaşifi Thomas Cook, Atlas Okyanusu'nun ortasında bir yerlerde göçmen kuşların çığlıklar atarak bir bölgede dolaştıklarını, sonra da suya pike yaparak intihar ettiklerini görür. Bölgede yıllar içindeki araştırmalar çok ilginç bir sonuç getirir. Tam o noktada göçmen kuşların yüzyıllardır konakladıkları bir ada depremler sonrasında okyanus altına gömülmüştür. Kuşlar atalarının mola yerine umutsuzca saldırmaktadır. İlkeli iken konuş, göreceksin ki pişman olacağın en güzel konuşmayı yapmış olacaksın. Ambrose Bierce, 21. kapı, iletişim üzerine. İletişimi başlatmak için yapılan o ilk konuşmalara, ilk çabalara dil bilimde fetico communication deniyor. Hani o kız isteme sahnelerinde vardır. Timur ve Beyazıt'ın orduları gibi iki aile karşılıklı buz gibi otururken birisi havalar da soğudu. İki aile yarım saat havalar üzerine konuşur, siz de kızı istemeyecekler mi, ne oldu acaba diye panik olursunuz.